Ayrım 49.
Müslüm ne yapacağını bilemedi. Bu adamı hayatında ikinci görüşüydü ama içinden ağlama baba diye ona sarılmak geldi. Hüsmen Ağa kalktı, yüzü dışarı dönük. Bizi oralardan sürdüler. Buralardan da sürecekler herhalde. Şimdi yolları da keserler. Tezden köye varayım evlat dedi. Müslüm boğuk bir sesle kusura bakma gelirdim ama Üsküdar'da arkadaşlar bekliyor diyebildi. Hüsmen Ağa kapı gibi gövdesiyle dışarıdan gelen soluk ışığı keserek kapıya vardığında arkasına dönüp köyü biliyorsun ne zaman dara düşsen çıkıp geliver be yahu deyip heybesini omzuna atarak çıkıp gitti. Halk rıhtıma bakan sokakların başına toplanmış bir adım ileri gitmeden İngiliz torpidosunu seyrediyordu. Öğlene doğru iskeleye topluca İstanbul'a gidecek olan subay aileleri gelmeye başladı. Eşya sandıkları arabalarda, tahta bavullar ellerde, başları önde iskeleye yürüyorlardı. Sokak ağızlarındaki Çanakkale'liler birden dalgalandı. İskeleye akın eden ailelere yardımcı olmak için bavullara, sandıklara yapıştılar. Gözleri yaşlı kadınlar kendi acılarını bir yana bırakmışlar, bir yandan sandığı taşıyan bir yandan da gözyaşlarını göstermemek için başlarını yana çeviren Çanakkale'li delikanlıları teselli etmeye çalışıyorlardı. Üzülme kardeş, gene geliriz, gene atarız bunları buralardan. Takdiri ilahi evladım, sabırlı olmalı. Subay yakınları eşyalarının yanı başında, gözleri nara burnu açıklarında görünecek vapuru beklemeye başladılar. Kalabalığın içinden boğuk bir ses duyuldu. İngiliz bizi koca zırhlılarla yenemedi de şu torpidoya teslim olduk. Kahretsin. 53. gün Murat Palas Oteli. Yağ camisinde akşam namazını kıldıktan sonra küçük saat meydanı yönünde yürüyenlerle saat kulesi yönünden gelenler Murat Palas önünde durdular. Bir öbek olup aralarında konuşmaya başladılar. Ayak üzere görüşme içlerinden birinin unutmayın efendiler Mustafa Kemal Paşa'dan silah da isteyelim demesiyle sona erdi. Otele girdiler ve sağ ayağında iki kanatlı kapıyı açıp 15-20 kişi alacak biçimde birbirine bitiştirilmiş birkaç masanın çevresindeki sandalyelere oturup beklemeye başladılar. Biraz sonra otelci göründü, hizmetler masayı donatmaya başladılar. Masadakiler birbirleriyle konuşmadan öylece karşı duvarlara bakıyorlardı. Yalnızca arada bir köstekli saatlerine bakıyorlardı. Yarım saat süren sessizliği kapı gıcırtısıyla birlikte birden ayağa kalkarak geliyorlar diyen Sultani Müdürü Niyazi Bey'in sesi bozdu. Kumandan o uzaktan gördükleri gibi omuzları öne düşük, avurtları çökmüş adam değil. Dinç, omuzları dik, yeni temizlenip ütülendiği belli asker giysisinin içinde son derece dingindi. Gülümseyerek yanaştı, hemen arkasında Miralay Sedat Bey, onun arkasında Miralay Bahattin Bey, karargah şube müdürüyle subaylar duruyordu. Kumandan baş yandaki iskemleye yanaştığında başını hafifçe eğerek selam verdi ve elini öne uzatarak ''Efendiler buyurun oturalım'' dedi. Öteki subaylar onun iki yanına oturacakları sıra kumandan Sedat Bey'e eğilip bir şeyler söyledi. Sedat Bey hemen ayağa kalkıp arkasında bekleyen subaylara durumu iletti. Subaylar Adanalıların arasına oturmak için hareketlendiler. Yemek sessiz başladı. Bıçak çatal seslerinden başka ses duyulmuyordu. 15 dakika sonra kumandan masadakilere şöyle bir baktı ve ''Şimdi size dinlemeye başlayabiliriz.'' dedi. Adanalılar başlarda çekingendiler. Kumandanın kendilerini durdurup sorular yöneltmesiyle rahatladılar. Sorulardan öyle anlaşılıyordu ki kumandan Adanalıların gelişen olayları ne derece bildiğini ve bu durum hakkında neler düşündüklerini anlamaya çalışıyor, sözü bazen Adana tarımının son durumuna eğitim konularına getiriyordu. O ara 2. Ordu Erkanı Harp Reisi Yarbay İzzettin kapıda göründü. Masaya yanaşıp kumandana başıyla selam verdikten sonra birden dönüp gitti. Kumandan Cevat Abbas'a baktı. Cevat Abbas yavaşça kalkıp dışarı çıktı ve bir süre sonra döndü. Kumandanın kulağına eğilerek kendisine bir yer ayrılmadığına üzülmüş diye fısıldadı. Kumandanın yüzü asıldı. Hay Allah, bu karışık durumda böyle nazik işleri unutuyoruz. Kendisine vaziyeti münasip bir lisanla bildirirsiniz diye yanıtladı. Adanalıların söyleyecekleri bir saat içinde bitmişti. Kumandan aynen kiliste yaptığı gibi savaşı özetledi. Sözü mütarekeye getirdi. Bazı maddelerden örnekler vermeye başladı. Tam İskenderun limanı konusuna geldiğinde Muzaffer kapıdan içeri süzüldü. Sedat Bey'e bir şeyler fısıldadı ve onun eline bir kağıt tutuşturdu. Sedat Bey masanın köşesinden uzandı. Kumandan masadakilere kusura bakmayınız acil bir iş diyerek yana eğildi. Sedat Bey İstanbul'dan geliyor baksanız iyi olacak dedi. Kumandan uzatılan kağıdı aldı, okudukça yüzü geriliyordu. Bir süre soluklandı ve iyice anlamaya çalışır gibi mırıldanarak okumaya başladı. 1. İskenderun'a çıkacaklara karşı tarafımızdan silahla ateş açılması emrinin verilmiş olması, devletin siyasetine ve memleketin menfaatine katiyen ters olduğundan bu yanlış emrin derhal düzeltilmesi tavsiye olunur. İçinden şuna bak, emir verme mesuliyetinden bile kaçıyorlar da tavsiye ediyorlar. Dur bakalım sen diye geçirdi ve okumayı sürdürdü. Mütareke-name de bize gayri müsait ahkamı kabul ettiren gaflet değil, kat'i mağlubiyetimizdir. Sen yenilmeyi baştan kabul etmiş bir ruhu terennim ediyorsun, bakalım daha neler diyeceksiniz diye söylendi. Şurası samimi olarak ifade olunur ki bu nazik zamanda devletin geleceğine tamamen tesiri olan hareketlerin ve münasebetlerin cephede tarafınızdan yerine getirilmesi emniyet gereği olduğundan şüphe yoktur. İçinden, madem ki cephede emniyet lazım, bizim yaptığımız nedir? Ordumuzu, limanları, yolları ve milleti teslim etmek miymiş emniyet diye öfkeyle sordu. Başını belli etmeden birazcık kaldırıp Adanalılara baktı. Masadakiler sessizdi. Tamam, yüksek sesle söylememişiz diye düşündü. Sedat Bey ile bakışları karşılaştı. Sedat Bey daha asıl yere gelmedi mi diye sorar gibiydi. Şifre metnine döndü. Bununla beraber şimdiki vaziyetteki pek nazik durumun münakaşa ve gecikmeye tahammülü olmayıp ordulara tarafımızdan verilen talimatlar kat'i surette vacibül itibadır ve grubun kaldırılması emri kabili icradır. Dipnot: vacibül itibadır bağlayıcı, kabili icradır yerine getirilebilir. Ne diyor bunlar? Biz işgal edecekler, durduralım demişiz. Onlar çareyi Yıldırım orduları grup kumandanlığını ortadan kaldırmakta görüyorlar. Beni vazifeden uzaklaştırabilirsiniz ama pek büyük canlar ve güçlükler karşılığında toparlanmış iki orduyu birbirinden nasıl kopartırsınız? Sol eliyle cebini yoklayınca Cevat Abbas sigara tabakasını açarak uzattı. Masadakiler de fısıldaşmayı kesmişler, merakla bakıyorlardı. Vali Nazım Bey Sedat Bey'e eğilip neler oluyor diye fısıltıyla sordu. Sedat Bey onu duymamış gibi sınıf arkadaşının üzüntülü yüzüne bakıyor, içinden keşke yalnız olsaydık da öfkesini rahatça boşaltabilseydi diye geçiriyordu. Kumandan son satırları okudu. 7. Ordu Karargahı ünvanı ita ve fazla olanlar ilga olunur. Yıldırım grubundaki müfettişlerin vesaire zevatın 7. Ordu ünvanıyla dahi hakkı mükteseplere mahfuz olduğundan iş zamanında hizmeti kabul etmemeleri beklenmemektedir. Sadrazam Ahmet İzzet. Demek böyle, artık kesin emir veriyorlar. Ordumuzu da elimizden alıyorlar. Bunca yıldır kaç kez beni askerimden ayrı tutmak için uğraştılar. Bana küçük bir müfreze de yeter. Yazının sonuna bir kez daha baktı. İçinden İzzet Paşa başkumandanlık erkan-ı harbiye reisi diye imzalamamış diyerek Sedat Bey'e döndü, imzayı gösterdi. Sedat Bey, Cevat Paşa iki gün evvel erkan-ı harbiye reisliğine getirilmiş diye fısıldadı. Biz Nablu'dan başladık. İskenderun ve Toros tünelleri arasında gidip geliyoruz. Dağılan ordunun kumandanı Tul Kerim'den başladı. Önce İzmir derken sonra İstanbul'da Erkan Harbiye reisi oldu. Orduların en başına geçti. Şimdi de bizim ordu grubumuzu ortadan kaldırıyorlar. Harbetme hakkı bile elimizden alınıyor. Nerede yanlış yaptık? Hiç olmasa şu günlerde 7. ordunun başında olabilseydim. Masaya döndü. Hiçbir şey olmamışçasına konuşmasını kaldığı yerden sürdürdü. Konuşmasını bitirirken ayağa kalktı, sesi güçlüydü. Efendiler, millet henüz sönmemiştir. İstiklal için mücadele edilecektir. Adanalılar ayağa kalkmışlardı. Subaylar da yavaşça kalkmış ve kapının iki yanına dizilmişlerdi. Kumandan kapıya yönelirken topuklarını vurdular ve selama durdular. Hızlı adımlarla yukarı çıkarken Sedat Bey'e kolordular İslahiye'ye geçebildiler mi diye sordu. Sedat Bey, şimdi bakacağım diye yanıtladı. 10 dakika sonra içeri giren Sedat Bey, 20. kolordu emir verdiğiniz gibi gece yürüyüşüyle katıma subaşı hattının kuzeyine çekilmiş deyince kumandan rahatladı. Sedat kardeşim, hiç olmazsa ordumuzun bir kısmını esaretten kurtardık. Sedat Bey çok mutsuzdu, içinden kurtardık ama grubu ve sizi kaybettik diye geçirdi. Kumandan, Sedat şimdi İstanbul şifresine bir cevap verelim deyince koltuğa ilişti. Sadrazamdan gelen son şifre emri kaynak göstererek bir cevap yazdılar. İskenderun'a çıkacaklara karşı silah kullanılması hakkında verdiğim 5 Teşri Nisan'ı 1334 tarihli gizli emrin özel maddelerini aynen arz ediyorum. İngilizlerin çeşitli bahanelerle İskenderun'a asker çıkararak 7. Ordu kuvvetlerini müşkül vaziyete sokmak istediklerini anlıyorum. Buna meydan vermemek için 20. Kolordu için 1. maddede belirtilen harekat sona erinceye kadar 3. Kolordu İskenderun'a kuvvet çıkarılmasını icap ederse ateşle durduracaktır. 1. madde 20. kolordunun tamamının katıma subaşı hattının şimaline geçmesine aittir. Bu harekat sona erdiğinde silah kullanılması hakkındaki emrinde tatbik zamanı geçmiştir. Bununla beraber yüksek iradeniz üzerine oradaki kumandana yeniden hususi talimat verilmiştir. Birden durdular. Kumandan hiç olmasa Yıldırım adını muhafaza etseler dedi. Bu isteği yazmaya karar verdiler. Uzun açıklamalardan sonra asıl konuya girdiler. Bugün de manevi tesiri büyük olan Yıldırım Orduları grubu ünvanının hiç olmasa Yıldırım grubu şeklinde muhafazasına yüksek müsaadenizi istirham ederim. Sedat Bey kumandanın böyle bir durumda nasıl sakin kalabildiğine bir kere daha şaşarak şifreyi kapattı. 57. gün, Çanakkale. Kumandan son 4 gününü geleceğe yönelik örgütlenme çabalarıyla geçirirken Çanakkale'de seslendirilemeyen acılar yaşandı. Rıhtıma yığılan subay aileleri kendilerini İstanbul'a götürecek vapurları beklemekten yorulmuşlardı. Terhis edilen askerler sırtlarını sert yere dönerek kadınların ve çocukları korumaya çalışıyorlardı. İngiliz torpidosu rıhtıma yanaşınca heyecanla doğruldular. 40'a yakın İngiliz askeri çıktı ve iki sıra oldu. Ardından bir grup subayla General Fuller göründü. İki yana bakmadan Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanlığı binasına yürüdü. Müslüm'ün yüzü kasıldı. Ansızın esiveren keskin bir yelin çıkardığı sese benzeyen bir sesle "Kumandanlığı teslim alıyorlar" dedi ve sustu. Tahsin onu kolundan tutup "Haydi vakit daralıyor, arkadaşlarla helalleşelim" diyerek çekiştirdi. Hükümet meydanında sırtlarında torbalarıyla hiç konuşmadan bekleyen askerlerin yanına gittiler. Terhis edilmiş Bahriyeli ve topçuların arasından arkadaşlarını bulup vedalaştılar. 1000'e yakın denizci ve 500'e yakın piyadenin arasından çıkmak öyle Müslüm'ün dediği gibi 5-10 dakikalık iş olmadı. 15-20 hadi bilemedin 30 kişiyi tanıdıklarını sanıyorlardı. İnsanın aklı fikri denizde olunca tanıştıkları insanları akılda tutamaz olur. Bir o kıyı, bir bu kıyı derken geçen yıllar içinde sen 3-5 dakika gördüklerini unutursun ama sıla hasretiyle yanan ve karşı kıyılara bakıp duran askerler iki kıyı arasında gidip gelen denizcileri unutmazlar. Kucaklaşmaktan bir hal olmuşlardı. En dokunaklısı ise 50'ye yakın subayla vedalaşmalarıydı. Askerler şaşkın ve üzüntülü, subaylar acılıydı. Konuşurlarken gözlerini Gelibolu kıyılarından ayıramıyorlardı. Müslüm, "Lazoğlu" dedi, "bu ne iş? Bahriyeliler hep Karadeniz'den çıkar sanırdık. Baksana içlerinde Antepli, Halepli ve hatta Hamalı olan bile varmış." Tahsin kendi kendine söylenir gibi yanıtladı. "Bakma sen, onlar harp bahriyelisidirler. Hamsi tutmasını bilmezler. Bahriyeli olurlar ama denizci olamazlar." "Doğru, senin gibi tuz kaçakçısı, Karadeniz korsanı da olamazlar." Tahsin dönüp bir şey söyleyecek olduysa da caydı. Rıhtımda öbek öbek oturanlara çarpmamak için uzun bacaklarını bir o yana bir bu yana atarak ilerlemeye başladı. Yere oturmuş yaşlı bir kadının sesi durdurdu onları. "Evlatlarım, İngiliz geldi diye bizi soğuktan öldürecekler mi? Evi de boşalttık. Benim oğlum yüzbaşıma karşıdan gelip yardım edemiyor." Tahsin çaresizlik içinde Müslüm'e baktı. Müslüm gülümsedi. "Üzülme anacığım, kalk da bir bak" dedi. Kadın dizlerine dayanıp doğruldu. Onunla birlikte bütün kalabalık ayaklandı. "Müslüm, gördün mü anacığım, sen istedin ya, işte Gül Cemal vapuru geliyor" diyerek kadının koluna hafifçe dokunduktan sonra kalabalığı yararak ilerlemeye başladı. Tahsin de onun açtığı yoldan ilerledi. Hareket etmek üzere olan Mavna'ya son anda atladılar. Mavna, Eceabat yönünde ilerlerken rüzgarı sağına alıp Gelibolu'ya dümen kırdı. Kıyıya uzanan dik yamaçlardaki keçi yollarından üçerli beşerli gruplar halinde inen askerler Akbaş burnuna doğru yürüyorlardı. Akbaş burnu ormanla örtülü eski bir kale duvarı gibi turkuaz boğaza doğru uzanır ve birden kesilmiş gibi aşağı iner ve kumsala kavuşur. Bu uzantı Seddülbahir'den bu yana birbirine eklenen engebelikleri bir an için durdurur. Gelibolu yanına geçince Gerenova'ya inilir. Ovanın ortasından denize akan küçük dere yaşam verir iki yanındaki düzlüğe. Akbaş iskelesinin gerisindeki büyük depolar savaşçıların cephanelerini, yiyeceklerini, giyeceklerini sakladı yıllarca. Vapurlar Anadolu delikanlılarını bu iskeleden ovaya boşalttı. Deniz yorgunu askerler Gerenova bağlarında bir süre dinlendikten sonra büyük ve küçük anafartalardan gelen top seslerine doğru buradan yürüdüler. İki eli bordoda Akbaş iskelesine yürüyen askerlere bakmakta olan Tahsin birden bağırdı. "İnesilli, bak şu gidenler seninkiler değil mi? Torbaları sırtlarında şu iki kavak boylu olan çizmeli Arif ile Veli Onbaşı." Müslüm onun yanına geldi, kıyıya göz gezdirirken "Korsan, o kadar insan içinde nasıl seçtin?" diye söylendi. Tahsin bilgiç bir tavırla yanıtladı. "Biz senin gibi dere balığıyla değil, hamsi ile büyüdük." Müslüm iki elini ağzına siper edip bağırdı. "Ula Hafız Veli, çizmeli Arif." Sesini duyuramadı. Yel karadan esiyor, sesimizi alıp götürüyor, dedi. Onbaşı Veli sıkı topçulardandı. Medresede okumuşluğu vardı. Hafızlığı da yerindeydi. Mermiyi kovana sürerken dua eder ve ''Ya Rabbim'' derdi. ''Bu mermiyi alıp götür, şu zırhların tepesine indir.'' Öteki topçular da atıştan önce ''Bizimkini de okuyuver Veli Efendi'' diye seslenirlerdi. Arif ile Veli Efendi Denizli sancağını Selcan köyündendiler. Köylerini özledikçe bağları anlatır dururlar ve mermilere karşı yürürken ''Biz üzümün suyundan demir almış adamlarız, bize mermi dokunmaz.'' diye övünürlerdi. Arif Çanakkale'ye Galiçya cephesinden topallayarak gelmişti. Galiçya'da o kış çok sert geçiyordu. Siperler karla dolmuştu. Siperin alt yanındaki ağaçlar altına kurulan çadırlarda tutunmaya çalışıyorlardı. İngilizler arada bir mermi salladıklarında sağa sola yatarak kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Siperleri temizlemeliydiler ama kimse de gitmek istemiyordu. Arif o gün sövüp sayarak kürek elde siperi temizlemeye gitti. Ve işte o gün İngilizlerin makine ellerinden çıkıp gelen o iki kör mermi, Arif'in baldırını bulmuş ve diz altında ne kadar adale varsa alıp götürmüştü. Onu Mavna'yla Çanakkale'deki hastaneye zor yetiştirmişlerdi. Arif hastaneden çıktığında diz altında ayağına giden damarları ve sinirleri koruyacak kadar ince bir et kalmıştı. Yürüyebilmesi için postal yerine zabit çizmelerinden vermişlerdi. Arif kaval kemiğiyle çizmesi arasındaki boşluğu çaputla doldurur ve ancak bu destekle yürüyebilirdi. Alem adamlardı bu ikisi. Onbaşı Veli Efendi ikide bir de şu harp bitsin de köyümüze gidip bağcılığı canlandıralım deyip durur, sağda solda gördüğü asma çubuklarını saklardı. Harp de bir türlü bitmediğinden çubuklar kurur giderdi. Onlar üzüm suyuyla büyüdük diye övününce Tahsin ula bana bakın sakın o su dediğiniz biraz ekşi ve kafayı dumanlayan cinsten olmasın diye takılırdı. Müslüm şu işe bak kayboldular. Bu İngilizler yüzünden vedalaşamıyoruz bile. Bizim Gülbahçeli Murat'ı bulabilsek bari dedi. Tahsin burada birkaç bin insan var. Nereden bulacaksın şimdi Murat ağayı diye sordu. Müslüm bir yoluna bakarız diye yanıtladı. İskeleye yanaştılar. Müslüm Mavna'dan atlar atlamaz terhis işlerinin yapıldığı masaya koştu. Bir süre görüştü. Geriden gelen Tahsin'e haydi gidiyoruz diye bağırdı. Tahsin ne adam yahu, tek kişilik teşkilatı mahsusa sanki diye söylenerek onu izledi. Müslüm arada bir dönüp, haydi yürüsene be korsan diye bağırıyordu. Koşar adım geçtiler kıyıdan. Denize yan yana iki avuç gibi uzanan ova bin adım ötede bir tümsekle kesiliyordu. Oraya varır varmaz sola saptılar, yolun hemen sol yanındaki Akbaş şehitliğini geçtiler. Yalova köyü yaya 10 dakika gittikten sonra sağ yamaçta tek tük evlerle başlar. Daha ileride bahçe arasında 30-40 hane görünür. Yol kıyısında bir karakol, onu geçince de büyükçe bir çeşme. Köyden çıkar çıkmaz sağ yandaki mezarlıkta şehitlerle Yalovalılar birlikte yatar. İngiliz hemşiresinin kabri de oradadır. Yalovalı Türkler 600 yıl önce kayıklarla geçmişler bu kıyıya ve Gerenova'yı yurt edinmişler. Akbaş iskelesine inen her asker tanır Yalovalıları. Yalovalılar da onları tanır. Köye girer girmez sağdaki patikadan yukarı yürüdüler. Çam ve erik ağaçlarının arasında tek katlı eve yaklaştıklarında 6 yaşlarındaki oğlan çocuğu sümüğünü çeke çeke koştu. Müslüm'ün bacağına sarıldı. Müslüm vay Hüseyin diye bağırdı ve çıplak ayaklı zayıf çocuğu kaldırıp omuzlarına aldı. Evin küçük avlusunun girişinde duran iri yarı adam da onları görünce bağırmaya başladı. Demedim miydi işte geldiler. Geldik ya Murat'a, Gülbahçe köyünün al yanaklı kızlarına selamımızı yollamadan ayrılmak var mı? Gülbahçeli Murat Trakya göçmenlerindendi. 30 yıl önce İzmit Kandıra yolunun doğusunda Armaş adlı Ermeni kasabasının manastırına bakan ve arkasını meşe ormanına vermiş tepenin sırtına yerleşmişler. Tıpkı çevredeki öteki 5-10 köy gibi onların da birazı Şumlu'dan, birazı da Silistra'dan gelmişlerdi. Murat Ağa'nın ağalığı toprak sahipliğinden gelmez. Meşe ormanı kıyısındaki yamaçlarda ağa olunacak toprak da yoktur zaten. Onun ağalığı askerlikten gelir. Balkan'dan göçüp yine Balkan'a harbe gitmiş Murat Ağa. Sonra da Gelibolu'ya top bataryalarının başına gelmiş. Gençliği harplerde eriten Murat Ağa, Gelibolu'da sağ kalıp da yaşı 30'u geçen pek az askerden biriydi. Murat Ağa yanında duran Yalovalı Eyüp'e bakarak, Eyüp'le helalleşmeden ayrılmak olmazdı dedi. Tahsin doğru söylersin, Eyüp Ağa'nın misafirperverliğinin ve yengemizin çorbasının hakkını kimse ödeyemez deyip, Müslüm'ün omzundan yere inen oğlanın tıraşlı başına hafif bir şaplak attı. Öyle değil mi ula Hüseyin diye sorarak burnunu çeke çeke güldü. Bu ayrılık da zor oldu. Üçü birlikte aşağı indiler. Gülbahçeli Murat Ağa sarışın yüzünü inceden kaplamış kızıl sakalını kaşıdı. Sesinde anlatılması güç bir acının titreşimleri vardı. Ya uşaklar, ne zor oldu bilseniz bizim toplardan ayrılmak. O büslerin üstüne tırmanıp koca namluya sarılan mı ararsınız? Dönüp dönüp mermileri okşayarak boğaza doğru ağlayan mı? Onbaşı Veli Efendi topun yanında iki rekat namaz kılmadan olmaz diye tutturdu dedi. Köylüler de denize doğru yürümeye başlamışlardı. Çoban köpekleri ve arkalarından gelen yeni yetme yavruları askerlerin paçalarına sürünüp duruyorlardı. Müslüm, bu köyün köpekleri kadar sevilmiş olan başka bir hayvan yoktur dedi. Üç adım önlerinde yürümekte olan onbaşı arkasına dönüp, arkadaş onlar Mustafa Kemal Paşa'yı bile tanırlar deyince adımlar yavaşladı. Agam sen nereden biliyorsun? Çelebi görünüşlü, orta boylu esmer onbaşı eski bir masal anlatan yaşlılar gibiydi. Ben Topkapılı Mehmet. Conk Bayırı'nda Kemal Paşa'nın yanındaydım. Bigalı'daki eve de gelip gittim. Kumandan buradan geçerken eniklerden birini okşamış. Çantasından çıkarıp biraz da ekmek vermiş. Yavrucak da Bigalı'ya kadar arkasından gelmiş. Suslu başını geri çevirip karşılardaki kuru yamaçlara bakarak, ''Kumandan yavru, seni de telef etmeyelim, sen ananın yanına git.'' diyerek köpek yavrusunu Yalova'ya geri yolladıydı. Bir süre Topkapılı Mehmet Onbaşı ile yan yana yürüdüler. Tahsin merakla sordu, ''Şimdi nereye?'' ''İstanbul'a.'' ''Nerede buluruz seni? Biz de yarın öbür gün terhis olacağız da.'' ''Eyüp'teki kayıkçılara sorsanız yeter.'' Hep birlikte şehitliği geçtiler ve taşlı yoldan iskeleye yürüdüler. Kumsala oturmuş askerler sessizce boğazın çırpıntısına ve karşı kıyıya bakıp duruyorlardı. Akbaş iskelesine bir torpido yanaşmıştı. Müslüm, bunlar Seddül Bayır'a çıkan İngiliz zabitleri, depoları devir alacaklar diye söylendi. Yan taraftan bir genç subay küfreder gibi, Kumkale'ye 400 asker çıkarmışlar dedi. Bir başkası, Seddül Bayır'a da 200 asker çıkarmışlar diyerek tamamladı. Bunun üzerine kalabalıktan bir homurtu yükseldi. Murat Ağa'nın Davudi sesi homurtuları bastırdı. 260 binle alamadılar da şimdi 600 askerle alıyorlar. Bu sözler altından kalkılır sözler değildi. Yorgun askerlerin yürekleri acıyordu. O sıra torpidodan inen 3 İngiliz subayı kumandanlık binasının kapısına yürümeye başladı. Tahsin'in hemen yanı başında beliren kısa boylu çelimsiz bir asker ön cebinden bir kağıt çıkardı. Kağıdın ortası delik ve kırmızı lekeliydi. Tahsin bunlardan birkaç kere görmüştü. Vurulan İngiliz askerlerinin cebinden çıkan küçük haritalardı bunlar. Bir yanında İstanbul'a ulaşan yolları gösterir bir harita, öteki yüzünde de İstanbul şehrinin küçük krokisi vardı kağıtlarda. Mermiler haritaları ortadan delip askerlerin göğüslerine saplanınca kana boyanırdı. Çelimsiz asker birden öne fırladı, inzibat zabiti ona doğru atıldıysa da yakalayamadı. Asker elindeki haritayı İngiliz subayına uzatırken ''Al da beni unutma'' diye bağırdı ve hızla geri dönüp kalabalığın arasına girdi. Subay yere düşen ortası delik kırmızı lekeli kağıt parçasına şöyle bir bakıp içeri girdi. Tam o sırada Akbaş iskelesinden kumsala yayılmış askerler arasında bir dalgalanma başladı ve kıyı boyunca yayıldı. Torbalarına yaslanıp uzanmış askerler doğruldular. Gözler boğaza çevrildi, karşı kıyılarla aralarına büyük karaltılar giriyordu. İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan bandıralı zırhlılar Nara burnundan görünüyor, durgun sularda gölgelerini uzatarak Lapseki'ye doğru ilerliyorlardı. Gülbahçeli Murat Ağa, şu ikinci gideni bildim, Agamemnon bu diye söylendi. Sağ yanlarına gelen genç subay bir kere de 60 yıl evvel geçmişlerdi deyince başlarını çevirip bu ince yapılı genç adama baktılar. O kayıtsızca açıkladı. O zaman da padişah izniyle geçip Kırım'ı topa tutmuşlardı. Bakalım şimdi nereyi topa tutacaklar. Onu duyanlar bu Kırım işinden bir anlam çıkaramadılar ama topa tutacaklar sözü içlerini burktu. Yıllarca topa tuttukları zırhlara bakan askerler emir verilmişçesine suya doğru yürüyüp dizildiler. Kimse konuşmuyor, yalnızca Gerenova'dan denize esen yelin çamlar arasından geçerken çıkardığı ıslık sesi duyuluyordu. Bazı askerlerin ince gözyaşları kavruk yüzlerden çatlamış dudaklara süzülüyordu. Kimisi ellerini ağızlarına kapamış boğuk sesler çıkarıyordu. Genç subaylar da disipline boş verip askerlerin aralarına karışmışlardı. Arkadaki tümseyin altına çömelmiş köylüler elleri şakaklarında geçen gemilere öylece bakıyorlardı. Bu sessizlik başka bir sessizliğe benzemiyor, yelin ıslığına kıyıyı hafifçe yalayan suyun şapırtısından ve akbaş burnu üstüne dönenen çaylaklarla iskele yakınlarında yiyecek arayan martıların bağırtılarından başkaca bir ses eklenmiyordu. Birer kaleye benzeyen yüksek bacalı zırhlılardan yükselen kara duman birden dağılıp denize inmeye başlıyor, daha sonra Çanakkale'ye doğru dağılıp gidiyordu. Güvertele dizilmiş askerler kıyıdakilere bakıyor, bazıları şapkalarını çıkarmış sallayıp duruyorlardı. Ağır sessizliği arkalardan köylülerin olduğu yerden ağlamaklı bir kadın çığlığı kesip attı. Hani Çanakkale geçilmezdi? ...10 Kasım 1918... ...57. gün Adana. Kumandan iki gün öncesinde Aliye Hanım'ın Şakirpaşa Mahallesi'nde çam ağaçlarının arasındaki iki katlı evinde Adanalılarla yaptığı heyecanlı toplantıyı anımsadı. Ben iki güne kadar buradan ayrılıyorum dediğinde Adanalılardan bazıları paşam burada kalsanız demişlerdi. Adanalı Ahmet Remzi ise heyecanla emir veriniz 2. Ordu Kumandanı Nihat Paşa bize silah versin deyince kendisini Mücavirzade Mustafa olarak tanıtan genç biri heyecanla ayağa kalkmış ve ölmek var dönmek yok diye bağırmıştı. İşte bu iki sözü duyunca Anadolu'ya güvenebilirim diye düşünmüş, içindeki tüm endişenin dağıldığını hissetmişti. O anda kendisi de içinden ordumuzu elimizden aldılar ama halkı alamadılar diyen yakıcı bir sesle bağırmıştı. Bir devir bitiriyor, yenisine giriyoruz diye mırıldandı. Cevat Abbas bir emriniz mi var deyince uzun bir yola daha çıkıyoruz ama bu defa yaya değil diyerek gülümsedi. Adana tren istasyonu kalabalıkta tıslayıp duran lokomotifin yanından ayrılan memurlar bağırdı. 10 dakika sonra hareket ediyoruz. Kimse kalmasın. Fazladan eşya almak yok. Fazlası olanı indireceğiz ona göre. Kumandan pencereden dışarı bakıp uğurlamaya gelenlere başını hafifçe öne eğerek vedalaşırken yanında oturan Cevat Abbas'a döndü. Musul'dan haber var mı? Kuvvetlerin bir kısmı Nusaybin ve Katıma şimaline doğru çekilmeye çalışıyorlarmış. Musul da İngilizlere teslim edilecekmiş. Ya İskenderun? Fransızlar çıkmış Paşa Hazretleri. 3. kolordu? Belen'den Kırıkhan'a doğru çekilmiş Paşa Hazretleri. Ali Fuat Paşa Maraş'a silahları yollamış mı? Evet Paşa Hazretleri. İstanbul'dan ne haber var? Amiral Kaytorp İstanbul'a gelip yerleşmiş. Onu Cevat Paşa karşılamış. Bunu geç başka? İzzet Paşa istifa ettikten sonra Tevfik Paşa sadrazam olacakmış. Bunu da duyduk. Başka? Cemal Paşa da nazır oluyormuş. Hangi Cemal Paşa? 4. Ordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa. Başka soru sormadı. Birden Erzurum istasyonu geldi aklına. Ordusu kalmamış Cevat Paşa masanın önünde oturuyor. Onun karşısında da ordusuyla geriye gelip bir savunma hattı yapmaktan kaçınmış küçük Cemal Paşa. Cemal Paşa'ya benim ordumu da al, bir tek ordu yapalım ve daha kuzeyde kuvvetli bir müdafaa hattı kurulsun demişti. Onlar gülümsüyor, hususi tren bekliyoruz, Şam'a gideceğiz diyorlardı. Şam'a gidiyorlar, orada bir iki gün bile kalmadan gidebildikleri yere kadar gittiler. Yolları İzmir'den Mudros'a ve oradan İstanbul'a çıkıyormuş. Bunları düşünmenin faydası yok artık. Şu camı açıp biraz hava alayım diyerek yerinden doğruldu. Kumandana bakan Cevat Abbas iyi ki Çanakkale Boğazı'nı sormadı yoksa çok üzülürdü diye düşünürken kalabalığın içinden Miralay Sadık Bey çıka geldi. Miralay Bahattin Bey'in yanında durdu. Kumandan havada pek sıcak, Şeria Vadisi'ni de aratmıyor dedi ve iki kolunu cama yaslayıp eğildi. Sedat kardeşim, Yıldırım grubuna seninle 7 gün kumanda ettik. Paşa Hazretleri Nablu'dan başladık ve 41 gün birlikte yürüdük. Yürüyüşümüze bir nokta koyuyoruz. Bugün ayın 10. günü ve saat de 10. Nablu'dan yola çıkalı 51 gün olmuş derken bir an durakladı. Lokomotif treni Adana'dan yavaşça ayırıyordu. Tren düdüğünün keskin sesini bastırmaya çalışarak sesini yükseltti. O karanlıkta Şeria Nehri'ni nasıl geçtiysek bu karanlıktan da geçeriz. Bakalım şimdiki yol bizi daha... Sesi Adana istasyonundan ayrılan tekerlerin çelik raylara vuruş arasında dağılıp gitti. Yerine oturdu, başını cama çevirdi. Yarım kalan sözünü içinden nerelere götürecek diyerek tamamladı. Tren ovanın karanlığında Toroslara yönelirken çare yok, karanlığı yakmak için bir kıvılcım çakmalı diye mırıldandı. Trenin son vagonu da istasyondan çıkarken kalabalığı iki yana iterek yürümeye ilerleyen uzun boylu, iri yarı genç adam perondan raylara indi. Ellerini beline koydu, bir iç geçirdi. Karanlığa dalan son vagona hüzünle baka kaldı. Yanına gelen kısa boylu çelimsiz arkadaşına tikveşti, kaçırdık be yahu dedi. Arkadaşı üzüntüden elindeki fesini sağ yanına vurup duruyordu. Yahya kaptan, oldu mu bu şimdi? Paşa'ya yetişemedik, ne yapacağız şimdi? Yahya kaptan, olacak iş mi bu? Musul'dan kalk gel ve iki adım kala treni kaçır. Paşa'yla görüşemedik işte. Yahya kaptan iri elini arkadaşın omuzuna koydu. Kendi kendine söylenir gibi, çare yok, düşeceğiz yollara dedi. 11 Kasım 1918, 58. gün, Seydi Beşir. Bugün de kızıl sıcak olacak diyen Mehmet Süreyya birden durdu, ceplerini karıştırmaya başladı. Kumlarda ayağını sürüyen mülazım Fahri arkadaşına endişeyle baktı. İçinden bakalım ne zaman kurtulacak diye geçirdi. Her gün değil ama iki günde bir böyle oluyor. Arkadaşı hırsla ceplerini karıştırmaya başlıyordu. Her esirin böyle takıntıları oluyor ama bu çok değişik. Onun aradığı Bursa istasyonunun önünde şipşak çekilen ve bulamayacağını bildiği o fotoğraf mı? Yoksa onu böyle hırslandıran Münevver'le küçük kızı Mukaddes'in belleğinden silinip gitmesine duyduğu isyan mı? Fahri de günler, haftalar, aylar boyu Taif'ten beri giydiği elbisesinin ceplerini, hatta ceketinin astar içini yoklayıp gül tohumunu aramamış mıydı? O da ayrımsıyordu tohumları bitirdiğini ama arayıp duruyordu işte. Mehmet Süreyya fotoğrafı bulamayınca her zaman yaptığını yine yaptı. Sarı kum tepeciğine bir tekme attı, kum palmiyelere doğru savruldu. Arkadaş, derdin nedir bilemem, lakin bizim gözlerden ne istersin? Sesin geldiği yana baktılar. Palmiyenin altında oturan adam gözlerini ovuşturarak ayağa kalkıyordu. Mehmet Süreyya ona baktı bir an. Heyecanla Fahri'nin kolunu tutup sıktı. Orta boylu ince bıyıklı esiri göstererek, ''İşte bu o, İznikli Hasan Tahsin. Hani bizim mümini görmüştü ya, işte o arkadaş.'' diye bağırdı. Birbirlerine sarıldılar. Hasan Tahsin her esir karşılaşmasında sorulayan soruyu yineledi. ''Esaret nerede başladı?'' ''Amman'da. Ya sen?'' ''Şam'da.'' Hasan Tahsin az geride duran Fahri'ye bakarak ''Koca ayak mı?'' diye sordu. Fahri bir kahkaha attı. ''Arkadaş iyi bildin. Denizli'den koca ayak Fahri. Esaret dersen Taif, 16 Teşrin 1332.'' Barakadan çıkan Aziz onların yanına doğru yürüyen Emin'i görünce ona yöneldi. Emin seslerin geldiği yeri kestirebilmek için başını sağa sola çevirip duruyordu. ''Aziz bu ne telaş?'' diye sordu. Emin burnunun kırık çukurundan kurtulup aşağı düşmek üzere olan kara gözlüğünü bir eliyle tutarak ''Sorma, Manuel Usta hastalanmış, Arap uşakları söyledi, hastaneye kaldırmışlar.'' diye yanıtladı. Aziz onun koluna girdi, birlikte Fahri'lerin yanına doğru yürümeye başladılar. Fahri bunlarda bir iş var deyip merakla bekledi onları. ''Aziz, ulan haydi biz harp ettik de esir düştük. Manuel Usta eline silah bile almamış bir muallim. Ben böyle işin anasını satarım.'' diye başladı ve gizemli bir sesle fısıldadı. ''Merak etme Emin, çekip gideceğiz buralardan. Gün olacak memlekete döneceğiz.'' Fahri içinden gene kaçmayı düşünüyor diye geçirdi ve konuyu değiştirmek için Hasan Tahsin'e döndü. ''Bu Tokat'tan ve daha sonra Cihat Kalesi'nden esir Şogen Aziz. Bu da bir üst Sebi'den esir Tarsus'lu Emin.'' dedi. Hasan Tahsin de kendisini kısaca tanıttıktan sonra gülümseyerek ekledi. ''Desenize anavatanda ve cephelerde buluşamayanlar esir kampında buluşuyor.'' Emin başını yana çevirerek ağzını açtı ve ''Denize yanaşalım, yel kuzeyden esiyor.'' dedi. Mehmet Süreyya ''Yürü bakalım İznik'le biraz memleket havası alalım.'' diyerek Hasan Tahsin'in omzuna dokundu. Hep birlikte Akdeniz'e yürüdüler. Nasırlı ellerini tellere dayayıp parmaklarını geçirdiler. Denizin ötesine gözle görülmeyen o uzak kıyılara daldıkları sırada ufukta küçük bir karaltı belirdi. Yaklaştıkça seçtiler onu. Ateş rengine kesmiş, yanan denize düşmemek için olanca gücüyle kanat çırpan yaşlı leylek neredeyse sulara sürünerek geliyordu. Tele yanaşan esirlerden bazıları bağırmaya başladılar. ''Dayan acı baba, haydi uç, az kaldı haydi, kayaya inme sakın, dalga götürür, geliyor.'' Fahri içinden söylendi. ''Eha büke kocamış leylek, haydi dayan ve Taif'in gül bahçelerindeki küçüğüme ulaş.'' Yaşlı leylek güçlükle ulaştı kıyıya. İnce bacakları üstünde duramadı. Kanatları açıp havaya tutunmak istedi, başaramadı ve tel örgülerin 50 adım ötesinde sabahın ilk sıcaklığıyla buğulanan kumlara serilip kaldı. Tutsaklar suskunlaştılar. Arklardan düdükler öttü ve İngiliz çavuşları bağırmaya başladılar. ''Hey you, Turkmen, come on, come on!'' Osmanlı'nın esir zabitleri yaşlı leyleğe son bir kez hüzünle baktılar ve tel örgülerden sessizce ayrıldılar. Çankaya, 1998. İzmir, Denizli, İstanbul, Orhan Gazi, Bursa, Çanakkale, Biga, Erikli, Edirne, Ankara. 27 Aralık 2003. Bitmedi. Şükran. Bilgi, belge, anı ve araştırmalarını paylaşan askeri tarihçi, emekli kor general Hüseyin Işık'a. Recep Bozkurt'a. Doktor emekli Tuğamiral Talih Çalbatur'a, Burhan Cahit Akıncı'ya, İbrahim Ethem Akıncı'ya, Özdemir Sindel'e, Şahin Akıncı'ya, Hasan Tahsin Akıncı'ya, Oğuz Uğur Alp'e, Ayten Uğur Alp'e, Gülsen Daldal'a, Yalovalı Hüseyin Varol'a, Halil Tuğlu'ya, Ömer Ayancı'ya, Göktekin Akça'ya, Cemil Sönmez'e, Yusuf Ziya Hatay'a ve Deniz Kamil Som'a. Yardımları için hakim emekli albay M. Emin Değer, İbrahim Kocabaş, Ceyda Satıoğlu, Tuncer Yılmaz, Altan İlter, Mehmet Demiray, Elif Yağlı, Kezban Aytekin, Emre Kuzu, Mustafa Serbest, Hüseyin Kalkan, Davut Tunç Bilek, Sırrı Karabekiroğlu, Turgay Tüfekçioğlu, Gültekin Onan, Onur Akça, Engin Kalın Yazgan, Behçet Eren ve Kadıköylü yurtsever arkadaşı. Filistin gerçeğini fotoğraflara geçiren Mahfuz Abu Türk ile yalnızca gerçekleri ortaya çıkarmak için çabalayan araştırmacılara, kısa savaş anılarını yayınlayan uzak ülkelerin genç askerlerine, yayıncılara, araştırma ve gezilerde yol gösteren, evlerinin kapılarını açan sıcak yürekli insanlara, yayında emeği geçenlere, Tul Kerim'de, Cenin'de, Nablus'ta, Şeria Vadisi'nde, Acdun Dağları'nda, Rayak'ta gözyaşları dinmeyen çocukların diliyle şükran. Ankara, 27 Aralık 2003. Kitabın sonu. 12 Şubat 2006. Sayfa 524.